Zor Kadın'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta bildiğiniz gibi Sevgililer Günü pazar gününe denk geliyor. Ve biz her zaman olduğumuz gibi Sevgililer Günü konusunu Sevgililer Günü'nü konuşmadan konuşacağız. Bu da Zor Kadın'ın marifetlerinden biri açıkçası. Çayınız, kahveniz, gin toniğiniz ya da işiniz, gücünüz neyse hazırsa ben kahvemi aldım. Ekran başına geçtim. Hadi siz de gelin. Bazen... başka bir şey anlatacağım. Bu hafta değil, geçen hafta bir dinleyicimle tanıştım. Ve biraz muhabbet ettik. İşte özellikle podcast konusunda. Ondan sonra onun da benzer merakları varmış konu olarak. Bir şeyler paylaştık. Ve ben kendisine şey sordum. Beni dinlerken... Rahatsız olduğun bir şey var mı yani kendimi sence geliştirebilir miyim bir konuda? Ve bana böyle şey biraz çekinerek yani hani kötü bir şey söylemek istemiyorum tarzında şey dedi. Bazen dedi çok yavaş konuşuyorsun. Eğer benzer bir probleminiz varsa arkadaşlar beni dinlerken bazen yani biliyorum neyden bahsettiğinizi. Eğer öyle düşünen varsa hızlandırıp dinleyebilirsiniz. Çünkü yazılı bir metne bağlı konuşmadığım için kimi zaman size anlatırken düşünüyorum ve orada ister istemez bir yavaşlama oluyor. Yani bu benim elimde olan bir şey değil ama belki zamanla gelişeceğini düşündüğüm bir şey. Yani gittikçe daha akıcı konuşmak özellikle yani hani yazılı bir metne bağlı olmadan kendim için hedeflediğim şeyler arasında var. Böyle bir anı. Yani siz bunu söylemek istedim. Başka bir şey yok açıkçası. Bu hafta daha önce sanırım Sevgililer Günü için özel gibi böyle bir bölüm hazırlamıştım. Ne konuştuğumu da hatırlamıyorum bu arada. Üstünden ne sular geçti yani geçen senenin. Neredeyse... Pandemi işte bir ay sonra yani Mart ayında birinci seneye giriyoruz. Hem bir yandan su gibi geçiyor demek isterdim ama çok öyle değil. O kadar çok değişen şey oldu ki hayatımızda artık yani listesini yapamıyoruz. Bir yandan da gelecekle ilgili kaygılarımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Hem günü kurtarmak konumuz var. Yani bu günü nasıl atlatacağız? Bir de gelecek nasıl olacak? Çünkü gelecek hakkında bizi yönlendiren ya da umutlandıran bir otorite eksikliği var bence şu an. Kimse hem bir şey bilmediği için elinde o gücü barındıran kişilerin de çok o yani doğru yönlendirme yapamadığını düşünüyorum. Bu sebeple bir de ölüm konsepti çok fazla yani her gün televizyonda kaç kişiyi kaybettik. Yani bu çok ön plana çıktı. Bu tabii daha farklı yapılabilir miydi? Sonuçta toplum bilimciler, psikologlar bu yüzden var. Bunu daha önce de konuştuk. Hatta kamu spotları da çok çok çok kötü bence. Ya bunun bir oluru olması lazım. İnsanları nasıl etkileyeceğini, çocukları nasıl etkileyeceğini ya da yaşlıları. Ya bunlar yarardan daha çok özellikle psikolojik olarak bize zarar verdiğini düşünüyorum. Bazen haberler de yani çığırından çıkıyor. Özellikle yani Japonya'daki esnafın ne kadar zorlandığını falan izliyoruz yani. Hani bunu ben hep örnek olarak verirdim. İşte artık haberleşme o kadar gelişti ki Japonya'da olanları olup olan biteni biliyoruz ve bunu üzülüyoruz tarzında bir benzetme yapardım hep. Şimdi hakikaten gerçek oldu. Japonya'daki esnafın hani sanki Türkiye'de böyle üzülecek bir şey yokmuş gibi bunu haberde veriyorlar. Bir tuhaf bir ortamdayız yani. Enteresan gerçekten. Onunla beraber de tabii ki insanız. Yani etkileniyoruz. Ben de çok etkileniyorum. Yani zaten bir yaşıyoruz. Bir de hani televizyonda da sadece bu var. Bu ölüm konseptiyle de ilgili Ben hatırlıyorum daha önce ana haberlerde hep böyle psikologlar ya da sosyologlar bu konuyla ilgili yani neyse atıyorum deprem oldu depremle ilgili. Ondan sonra ya da başka bir felaket oldu onunla ilgili. Hani hem insanlara böyle bilimsel anlamda bir umut şeyi içeren yani çünkü bir de şöyle bir şey var. İnsanlık bir şekilde her şeyi atlatıyor. Yani nükleer bir bomba değilse eğer hani ortalıktaki bütün hayatı ve canlı ne denir ona? Yani canlı örtüsü değil, bitki örtüsüyle canlı türlerini karıştırdım. Ortalığı tamamen yok etmediği bir şey, yok etmeyen bir şey olduğu sürece bir şekilde insanlık atlatıyor. Bu demek değil ki insanlar atlatıyor. Ya yani insanlık derken insanlığın bir kısmı atlatıp devam edebiliyor hayatına. Hani bununla ilgili böyle bu işin bilimini okuyan insanlardan biraz bir şeyler dinlesek. Bu toplum için nasıl olacak? Toplum hafızasında nasıl olacak? Ya çocuklar şimdi bazı şeyleri biz anlayabiliyoruz yani somut ve soyut şeyleri yetişkinler olarak. Ama çocuklar için dışarıda mikrop var. Dışarıda mikrop var. Dışarı çıkamayız ya da işte bir yerlere elleme mikrop var. Bu doğal olarak yani hani ebeveynlerin çocuklarını korumak için söyledikleri şey. Şimdi bir çocuk 7 yaşındaki bir çocuğun zaten soyut algısı daha oturmuyor. Ya ölümü nasıl anlatamıyorsanız işte 7-8 yaşındaki çocuğa sonra anlatın diyorlar. Yani ölüm anlayabilecekleri bir şey değil çünkü soyut konseptleri yok henüz. Şimdi virüsü nasıl anlatacağız? Virüs aslında somut bir şey ama göremeyeceğimiz kadar küçük olduğu için aslında soyut bir kavrama giriyor. Hani böyle havadan düşen bir şey değil sonuçta. Göremediğimiz bir şey olduğu için ya çocuklar bunu algılamakta ciddi sıkıntı çekiyor ve sonrasında neler olacak acaba? Yani hani bunlar hala bilmediğimiz şeyler. Aynı şekilde eğitim konusunda da öyle. Yani bu 7 ile 10 yaş arası çocuk gelişiminde yani eğer takip ettiğiniz böyle psikologlar falan varsa bunları zaten biliyorsunuzdur. Özellikle çocuğun hani düşünmesiyle ilgili, gelişimiyle ilgili şeylerden bahsediyoruz. Buralarda kaybedilen vakit bir daha kazanılacak şeyler değil. Yani bir yandan aşılar falan yok. Yani aşılar gelse de önce öğretmenler olsa ki eğitime devam edilse. Yani bunlar hep bildiğiniz şeyler tabii ki de konuşmadan edemiyorum. Çünkü sanki hiç bu konuları açmasam hiç burada bir yerlerde yaşamıyorum gibi yani bunları yaşamıyorum gibi gelecek. Yani öyle bir hissiyat var. Nasıl anlatayım bunu bilemedim. Onun dışında yani maddi olarak geçim sıkıntısı, işte esnafın durumu falan iyice ana haber bültenine döndü podcast. Her konuya da giremiyorum tabii ki. Hani birazcık şey giriş muhabbeti gibi olsun. Şimdi bu kadar muhabbetin bu kadar şeyin ortasında bir de ne konuşacağız? Sevgililer günü hakkında konuşup sevgililer gününü konuşmayacağız aslında. Bugün size 3 tane önemli tarihten bahsedeceğim ve bu 3 şeyi yani olayı anlattıktan sonra kalkıp bugünkü durumunuzu, halinizi, düşüncelerinizi, duygularınızı sizden baştan düşünmen yani bu konular hakkında bir sil baştan yapmanızı rica edeceğim. Şimdi ilk tarihimiz daha önce bunu bahsetmiş olabiliriz bu konuda. Bayağı geriye gidiyoruz ve avcı toplayıcı yani ciddi ciddi atalarımızın olduğu zamana gidip şunu düşünmenizi istiyorum. Yani düşünme derken hayal edin. Ortam tehlikeli olduğu için yani çünkü hala doğada yaşıyoruz, açıktayız. Ve yırtıcı hayvanlar var. Aynı zamanda hava koşullarından dolayı falan da. Ve yemek bulmak için sürekli hareket etmemiz gerekiyor. Ne zaman ki bir tohumu ya da buğdayı ekmeyi öğreniyoruz ya da kurulu bir düzende yaşayabileceğimizi fark ediyoruz. İşte bazı yenilikler yani istiyor bu. O zaman kurulu düzen dediğimiz şeye geçip, yaşam tarzına geçip bir anda cinsiyet rolleri üzerinden hayatlar ikiye ayrılıyor. Bu ne demek? Kadınlar fiziksel olarak tabii daha az güçlü oldukları için, güçsüzler demiyorum, daha az güçlü oldukları için kadınlara doğurma rolü veriliyor. Yani hani kadınlar daha pasif bir şeye geçiyorlar. Erkekler de hani hep denir ya mağaranın dışında erkekler duruyor. İçeride de kadınlar ya işte çocuk emziriyor falan filan. Şimdi bu önemli bir tarih. Ama şu anlamda düşünmenizi istiyorum. Yani insanlar tarım yapabileceğini keşfettiği için böyle bir şey oldu. Bunu göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Bundan önce hani kadın doğuruyor diye sen şurada otur ben gider avlanırım diye bir şey yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ya çünkü hayatta kalmak öncelik. O yüzden sürekli hareket etmek zorundalar. Şimdi oradan gelelim 4000 yıl öncemize. Günümüzden 4000 yıl önce. Bundan da daha önceden bahsettim size. Hammurabi kanunlarından hani lisede falan tarih derslerinizi hatırlayın. İlk yazılı kanunları incelediğinizde ya da bununla ilgili kaynaklar bulabilirsiniz. Bir sürü kitap, yazılan, çizilen şey var. Bu kanunları incelediğimizde görüyoruz ki aynı günümüz anayasasında okuduğunuzda yasalar şunu anlatır. Yani bir bireye ne kadar sorumluluk veriliyor? Bir birey ya da hangi bireyler korunuyor falan bunları anlayabilirsiniz. Yani çünkü anayasa dediğiniz şey kurallar, toplumun nasıl yaşadığı. Buraya baktığımızda aslında cinsiyetçi şeyleri görüyoruz Sümerlilerden sonra. Sümerlilerde işte eşlerin evlenmesi için iki imza gerekiyor mesela. Daha sonra kadınlar ticaret yapabiliyor. Yani bir şeyler satabiliyorlar. Kadınlar üstlerine ev yaptırabiliyor. Tapularda imzalar var işte kadının falan. Ama ne olur işte o şeyde bölünme oluyor. Sümerliler dağıldıktan sonra Doğu Batı Mısır diye. Oradan sonra bir büyük bir sıkıntı ve bu sıkıntıda da şöyle bir şeyden bahsediyoruz. O kadar ileriye gidiyor ki kadın işte sizin kadınınız hoşlanmadığınız bir şey söylüyorsa taşla dişlerini kırabilirsiniz gibi yasalar var. Yani bu erkek doğal hakkı ve buradan da neyi görüyoruz? Aslında kadın artık burada bir mal olmuş. Yani bir obje olmuş. Kişi adamın arabası gibi, evi gibi bir şey yani. Ve o erkeğin doğru bildiği yönde erkek ona istediği gibi davranabiliyor. Bunu görüyoruz. Biraz daha günümüze gelelim. Şimdi de 1700'lerdeyiz. 1700'lerde Fransız devriminden bahsedebiliriz. Daha sonra sanayi devriminden bahsedebiliriz biraz daha geniş bir skopta. Daha sonrasında tabii bu döneme kadar bu beylikler dediğimiz ya da monarşi dediğimiz düzen daha çok ön planda. Ulus devlet yani bizim bugün işte Türkiye'nin, Almanya'nın, Amerika'nın ulus devlet yapısı henüz yok ve daha yeni yeni. Şimdi o dönemle ilgili bilmiyorsanız birkaç bilgi vereceğim size. Monarşilerde bir grup işte meclis ya da bir şey vardır ama aynı zamanda da o devlet bir aileye aittir. Aristokrat bir aileye aittir. Bu aristokrat aileye dışarıdan çok nadir birileri dahil olur. Genellikle Avrupa mesela birbiriyle evlenir bu aristokrat aileler ve aslında hepsi şeydir. Aynı ailenin hanedanıdır. Almanya'dan mesela bugün bayağı İngiliz kraliçesi Elizabeth aslında Almandır. Ülkelerin siyasi olarak ve asker anlamında hani güçlü olabilmeleri için bayağı aristokrasi birbirleriyle evlenir ve buna da mavi kan derler hatta yani blue blood noble olduğu için hani kraliyet olduğu için ve bu şekilde aslında dünyayı bu aile yönetiyor. Yani bir avuç değil tabii bunlar çok kalabalıklar ama devlet yönetimi başka birinden beklenmiyor. Şimdi bunlar en üstte küçücük bir grup. Bunun altına baktığımızda halkı görüyoruz ve halk da zaten kraliyetin bir malı olarak geçiyor. Peki halkın ne yaptığı, nasıl yaşadığı ya da ne gibi koşullarda hani hayatını sürdürmeye çalıştığı, eğitimi falan bunlar önemli şeyler değil. Yani onlar zaten aşağı sınıf. İşte zaten Tanrı'nın bir yansıması kraliyetler de. O yüzden böyle bir düzen var yani. Hani bununla ilgili bir tuhaflık ya da bir ya biz niye böyle yaşıyoruz tarzında bir soru yok. Ta ki Marx gelene kadar neden? Çünkü ilk defa şöyle bir konsept geliyor. Bir insan bir oy. O güne kadar insan algısı yok yani. Hani o altta yaşayan yani insanlar insan değil aslında yani. Köle de değiller. Ama değerli de değiller. Ve o zaman şöyle bir şey hareketlenme başlıyor topluluklarda. Biz eğitirsek aristokratlar gibi ülke yönetebiliriz, kendi kararlarımızı alabiliriz, kendi kendimize nasıl bir ülkede ya da nasıl bir toplulukta yaşamak istediğimize karar veririz diye bir yani bu böyle aniden hani yukarıdan düşen bir aydınlanma değil aslında. Kendini eğiten insanların, bir şeyin farkında olan insanların topluluklarının bilincini yukarı taşımasıyla ilgisi var. Ya bu insanlardan bir şey eksik olmadığını eğer kendilerini eğitirlerse aynı kraliyette olduğu gibi hani mal sahibi olabileceklerini, bu işi becerebileceklerini, başka insanları yönetebileceklerini falan filan görüyorlar. Ve bununla beraber ne oluyor? Aile en önemli yapı haline geliyor. Bunun da bir sebebi var. Çünkü bu yöneticiler nereden çıkacak? Bu küçük ailelerden çıkacak. O zaman ne olması lazım? Her ailenin iyi eğitilmiş olması gerekiyor. Peki iyi eğitim nasıl olacak? Yani okullara gidecek bu çocuklar, belki dili öğrenecekler, belki seyahat edecekler. Peki onun öncesinde yani işte terbiyeli olması, düzgün konuşması, işte iyi beslenmesi. O nereden gelecek? Ha, o da anneden gelecek. Ve bununla beraber tarihte çok duyduğunuz Jean-Jacques Rousseau diyor ki anne kutsaldır, annenin görevi de kutsaldır. Bir çocuk dünyaya geldiğinde onu işte dış dünyaya gidene kadar, uçana kadar bir anne onu eğitmelidir. İşte ulus devletin geleceği için ya da devletimizin parlaklığı için her annenin görevi parlak çocuklar yetiştirmektir, onlara vakit ayırmaktır falan gibi bir konsept çıkıyor. Yani annenin bir kutsal görev olduğunu, anneliğin ilk defa 1700'lü yıllardan sonra görüyoruz. Onun öncesinde tabii ki duygusal olarak yani annelik, babalık bunlar farklı tecrübeler. Ama devletlerin neden aileye bu kadar önem verdiğini, evlilik kurumuna neden bu kadar önem verdiğinin hikayesini anlatmak istedim aslında. Bugün de çok konuşulan bir şey mesela işte cinsiyet rolleriyle ilgili kadın ve erkek arasında ne gibi farklar görülüyor ya da bunlar farklı mı ya da işte iş hayatına gelince nasıl bir denge var diye konuştuğumuzda hep iş başa şeye dönüyor. İşte anneler oğullarını aslında çok bu cinsiyet toplum içinde hani kadın ve erkek farklılığı hakkında çok iyi eğitmiyor. Oğullarını çok şımartıyorlar. Onlar da hazıra çok alıştı. Aynı şey bu arada kadınlar için de söyleniyor. Yani işte küçükken babaları çok şımartıyor. Kadınlar kendilerini hep prenses sanıyor falan. Böyle bir psikolojik şeye dönüyor her seferinde olay. Ve iş yine anne babaların sırtında kalıyor bence. Yani burada 3 tarihte, 3-4 tarihte size anlattığım, gördüğüm aslında ortak bir nokta var. Burada hep insanlar hayatta kalabilmek için bazı kararlar vermiş ve bu kararlarda günümüze kadar işte cinsiyet, devlet yönetimleri falan bunlar hep şekillenmiş. Bu yüzden aslında ben tarih okuyorum ve bu yüzden size de tarih okumanız gerektiğini söylüyorum. Bu kararlar işte bizim tarihimiz öncesinde tarih dediğimizde sadece Osmanlı yok yani hani insanlığı şekillendirmiş çok uzun bir şeyden bahsediyoruz. Ve topluluklar hayatta kalabilmek için bu bazen savaşlar olabilir, bazen işte hastalıklar olabilir. Hep bir şey yapmamız gerekiyor, kararlar almamız gerekiyor. Ve bu kararlar Daha sonrasında yine o istikrarlı hayatta kalma sürecinde istikrarlı bir şekilde bizim kurallarımız oluyor. Günümüze baktığımızda şimdi görüyoruz ki ataerkil düzen. Şimdi bu ataerkil de ne demek? Çünkü bunu dikkat ediyorum ben. Ataerkilin ne olduğuyla ilgili ve feminizmin ne olduğuyla ilgili çok fazla bilgi kirliliği var. Öncelikle onları bir hatırlatarak konuşmak istiyorum. Feminizm dediğimizde insanların aklına gelen hep şu: kadın erkek eşittir. Şimdi burada belki bir kelime ama gerçekten çok önemi var. Kadın erkek eşittir dediğimizde bu ne sosyal olarak, ne biyolojik olarak, ne fiziksel olarak, ne psikolojik olarak aynı şey değil tabii ki. Farklılıklar var. Sosyal olarak da, ha bunu söyledim zaten. Aslında burada doğru kelime kadın ve erkeklere eşit haklar. Yani feminizmin savunduğu şeylerden biri bu arada. Hepsi değil. Yani kadın ve erkeğe eşit haklar derken aslında her bireye, yani kendini erkek diyen ya da demeyen, kendine trans diyen ya da kendine gender fluid diyen kişiye de eşit hakkı savunur aslında feminizm. Bunu bir şey yapalım. Yani eşit haklar ne demek? Kişinin cinsiyeti ya da cinsel kimliği fark etmeden o kişiye aynı hakkın verilmesi. İşte çalışabilirsin, evlenebilirsin. İşte şu yönetici seviyesine eğer başarılıysan, cinsiyetin fark etmeden ya da cinsel yönelimin fark etmeden yöneticiliğe yükselebilirsin. Bu feminizmin savunduğu şey. Şimdi dönelim, ataerkile gelelim. Ataerkilde herkesin gözünün önünde böyle çok böyle kızgın, öfkeli bir baba geliyor, böyle elini masaya vuruyor ve herkese kötü davranıyor. Ataerkilin hani böyle bir şey hayal ediyor herkes. Aslında ataerkil sadece bu kötü, kızgın, agresif babaların devam ettirdiği bir şey değil. Şimdi ataerkil aslında bir güç koruma, güç ne diyelim buna? Birilerini kontrol etme yöntemi diyebiliriz. Genellikle de şiddete başvurarak. Ama bu şiddetin de farklı şeyleri var, yani sadece şiddet olmak zorunda değil aslında bu. Mesela kocasının soyadıyla, yani aslında kendi soyadı da oluyor, ya da o soyadın verdiği güçle diyelim, başka insanları ezen ya da insan yerine koymayan diyelim, hadi böyle bir örnek verelim, kadın da ataerkil düzeni devam ettiren biri oluyor. Ya da aynı şekilde çocuğuna mesela işte bir cinsiyet değiştirmek istediği için ya da eşcinsel olduğunu söylediği için onu baskılayan, onu tedavi etmeye çalışan bir anne de aslında ya da baba da ataerkili devam ettirmiş oluyor. Çünkü ataerkilin içinde tek tiplik vardır ve herkes derken yani hikaye bellidir. Bir kadın vardır, bir erkek vardır, onlar evlidir. Kadının görevleri vardır, erkeğin görevleri vardır, çocuğun olması gereken, yapması gereken şeyler vardır. Bunu günümüzde böyle açıklıyoruz tabii ki. Ama hani en baştan nereden geldiğine bakarsak gücün ve paranın, yani güçle beraber paranın bir erkeğin elinde olması ve bunun sürekli öbür erkek jenerasyonlara, yani aşağı doğru oğluna, işte erkek torununa gitmesi. Aslında hani tam olarak tanımı bu. Ama ataerkili devam ettirenler sadece erkekler değil. Onu anlatmaya çalıştım aslında. Şimdi bu işlerin, yani bunu bu şekilde dinleyince, ben de işte senelerdir bunu araştırdıkça, öğrendikçe kendime şunu hatırlattım. Ben bugün kendim karar verdiğim ya da yok, kendim karar verdiğim olmuyor tabii ki. Kendi karar vermediğim rollere doğmakla, yani bir de sormadılar bana, yani bilmiyorum size sordular mı, kadın mı erkek mi, hangi aile hangi ülke. Biz doğmadan bizimle ilgili çok fazla karar alınıyor. Şimdi burada bu işin Türkiye'si farklı, Amerika'sı farklı, Avustralya'sı farklı. Bizi sonuçta bizden önce yaşayanlar belli kararlar vermişler ve biz de bugün, yani bu hayatın içerisinde belli kararlar vermek zorundayız. Tarihi okumak beni bu anlamda çok güçlendiriyor. Çünkü bir, hem bunlar değişemeyecek şeyler değiller. Onu görüyorum. Değiller, pardon. Değil demeyeceğim. Değil diyeceğim. Bununla beraber hayatta kalmak için insanın bir şeyler yapması gerekiyor. Yani burada hayatta kalmak derken illa hani bir aslanla savaşmak anlamına gelmiyor. Bugün insan olmak ya da insan hakları ne dediğimizde kent hakkına kadar giden, yani insanın yaşadığı çevreyi artık düşünüyoruz. Yani her insan işte şöyle bir alanda, şöyle bir yerde, şöyle insanlarla yaşamaya hakkı vardır diye, hani çocuk haklarından başlayıp yetişkinliğe kadar çok farklı, ne diyelim, çok farklı paralel şeylerde düşünmeye başladık. İnsan olmayı, insanlığı. O yüzden yani pazar günü olayı nereye bağladı? Eğer bu pazar günü bir sevgiliniz yoksa ya da eşiniz varsa ama ne bileyim ayrıldıysanız ya da hayatımın aşkını kaybettim ben işte ayrıldık ya da bir şey oldu çok eminim bir daha aşık olmayacağıma diyorsanız ya da başka ne olabilir? Ya da hiç aşk tatmadıysanız ya hiç başınıza gelmediyse hani hep bekar kaldıysanız neyse. Ya da başka ne olabilir? Ya da biri varsa ama hani ne olacağı belli değilse falan. Yani bunlar geliyor şu an arkadaşlar aklıma. Diyorum ki ya boş verin. Niye boş verin biliyor musunuz? Yani yapacak o kadar çok şey var ki hayatta. Vakit yetmeyecek. Ben ona çok üzülüyorum. Yani bugün başlasak. Ya bu kadar okuyacak kitap var, gidecek yer var, kendimizle ilgili öğrenecek şey var, bir sürü güzel dizi var, film var, tanışacak insan var, yaşanacak yani güzel, heyecanlı, unutulmaz günler var. Tabii ki bunlarla beraber kayıplar da olacak, hüzün de olacak, hayal kırıklığı da olacak, ayrılık da olacak. Hani uzun bir ömrümüz olacak en başta umarım. Daha sonrasında hani bunu dolu dolu yaşayabileceğimiz cesaretimiz, yeri geldiğinde hani konuşacak sözümüz, yeri geldiğinde susacak kadar da akıllı olacak aklımız. Bunu dağıtın yani bu söylediklerimi böyle. Hani mesela başka ne olabilir ki yani? Yani bu heyecanı hatırlayıp hani sevgililer günü nasıl çıkmış onu bile araştırmadım bu arada. Yani çok alakasız bir şey diye hatırlıyorum ben. Çünkü bir tane Saint Valentine diye biri var diye biliyorum ben. Bir din insanı. Ve onunla ilgili başlıyor aslında o. Ama öbür yani çok detay bilmiyorum. İçimden açıkçası onu araştırmak da gelmedi. Çok küçük bir detay ve bunun üzerine yüklenen çok fazla anlam var. Bekar olmakla ilgili ya da dul olmakla ilgili çok fazla anlam var. Şunu hatırlatmak istiyorum. Bunların hiçbirinin önemi yok. Tabii ki bugünü yaşamamız gerekiyor. Ama daha büyük bir kısmı bilmemiz gerekiyor yaşamak için. Yani bugünü yaşa işte ne bugünü yaşa işte yarın yokmuş gibi dünü umursama falan bu mesajlar da çok manipülatif mesajlar ve bugünü yaşanın içerisinde kesinlikle yani öyle ipini koparmışlık bir kere mümkün değil. Özellikle yetişkinseniz yani. Belki hani ne bileyim 22 yaşına kadar falan. Daha sonrasında bugünü sadece bugünü bilmekle mümkün değil bu işin içinden çıkamayız. Yani hayatı evet elimize bir kılavuz vermiyorlar. Hani şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye bunu yaşayarak öğreneceğiz. Ama tarihi bilmeden yani buraya nasıl geldiğimizi, yani bu evlilik niye kutsal? Kadın erkek niye böyle? Biyolojik şeylerden bahsetmiyorum yani erkekler niye doğurmuyor, ya kadar inmenize de gerek yok. Merak ediyorsanız inin. Ama diyorum ki bu yani bize doğduğumuzda ayarlı olmayan ne mesela yemek pişirmek. Yani bu bizim rahmimize yüklenmiyor yemek pişirmek ya da temizlik yapmak. Bu bir şekilde buraya geldi bir şeylerle, yani bizden öncekilerin işte ta bakın toplayıcılara kadar gittik bugün. Sonra 4000 yıl dedik. Yani bu buralarda insanlık belli kararlar alıyor ve bunlar da aslında birbirini ezmek için değil. Yine hayatta kalmak için. Yani böyle nefretle hani ne yapmışlar bize falan. Bazen öyle şeyler de olmuş tabii ki. Yani bu her şeyi de normalleştireceğimiz anlamına gelmiyor. Tarihi bu şekilde okusak Hitler'e hak vermiş oluruz ya da Hitler gibi insanlara. O yüzden bunu yapmadan belki aklımızda bulundurarak yani bu şekilde düşünmek lazım. Bugüne geri dönecek olursak evliliğin sosyal ve ekonomik olarak çok gerekli bir şey olduğunu hatırlatmak istiyorum sadece. Yani evlilik ulus devlet için, hani ileride bu ülkeye önemli vatandaşlar lazım, eğitilmiş vatandaşlar lazım. O yüzden anne rolü çok önemli. Evlilik bu şekilde baktığımızda hem ekonomik olarak hem de ülkeler için çok değerli bir şey olduğundan dolayı bizim kültürümüzde, bizim derken dünyadan bahsediyorum, bu kadar obsesifiz bu olayla. Günümüzde ilk defa aşk için evlilik başladı ve bu çok yeni bir konsept insanlık için. Bugün için üzülmeyin o yüzden. Hep beraber söylüyorum bunu. Bir de şey, eğer ne bileyim benim bir yalnız yaşıyorsanız belki pandemi bir senedir devam ediyor. Hani arkadaşlarımızı çok göremiyoruz. Belki ailemizi de göremiyoruz. Sanki bu senenin yalnızlık duygusu, ki bende her sene olur bu arada. Yani ben burada bu kadar konuşuyorum da normalde işte doğum günü, yılbaşı ve sevgililer günü üst üste gelince ve hepsinde ben hani yalnız olunca böyle tuhaf bir şeye sokarım kendimi. Belki de senelerdir bu konunun üstünde bu kadar çok düşündüğüm için bugün bunları anlatabiliyorum. Öyle bir şey de var. O yüzden de paylaşıyorum. Siz düşünmeyin. Yani ben çözdüm de demiyorum aslında. Çözmediğim de bir sürü şey var. Sadece değmez demek istiyorum galiba. Yani gerek yok. Çünkü işte bundan çok daha fazlası. Ay olursa da güzel olur ama olmasına da gerek yok yani. Hani böyle bir baskı, bu soyut bir şey. Bu insanların üstüne yüklenmiş bir şey. Sadece kadınların değil bu arada. Yani erkeklerin de aynı şekilde işte baba olman lazım, zengin olman lazım, şunu olman lazım, bunu olman lazım falan. Burada herkes kaybediyor artık. Günümüzde herkes kaybediyor. O yüzden bugün hayatta kalmak için ne yapmamız lazım? Yani bunu bu şekilde düşünürsek belki ne olmak istediğimize, ne yapmak istediğimize, nasıl yaşamak istediğimizi daha net kararlaştırabiliriz diye düşünüyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım iyi gelmiştir bu bölüm size. Haftaya başka bir konuyla tekrar beraber olacağız. Ben sunucunuz İpek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.